Başlarımızı eğerek cehennem bölgesine girdik. Orayı anlatabilecek ne bir kelime, ne bir ses, ne de bir renk bulabilirim. Ateş demetlerinin içine daldık. Düşen mermilerin keskin darbeleri bastığımız toprağı ayağımızın altından kaydırıyordu. Sanki rüyadaymışım gibi dumanın içinden hücum eden belli belirsiz ince silüetler gördüm. Bombalar düzenimizi mahvetmişti. İnsanlar beşerli, altışarlı gruplar halinde yere seriliyordu diye yazıyor. Christian Malet adında bir Fransız askeri Notre Dame de Lorette sırtındaki Alman müstahkem mevkiine yapılan taarruzu anlatırken. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 48. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Batı cephesinde Fransızların ve İngilizlerin Almanlara karşı yürüttükleri ilkbahar taarruzlarını anlatmaya başlayacağım. Anlatımı iki bölüm sürecek olan bu taarruzların aslında genel adı 2. Artois Muharebesi'dir. Fakat 9 Mayıs'ta başlayıp 18 Haziran'da son bulacak olan bu kapsamlı muharebe cephe olarak Fransız kesimi ve İngiliz kesimi olmak üzere ikiye ayrıldığından ve de kendi içinde birden çok muharebeyi kapsadığından böyle bir düzenleme yaptım. Bu bölümde Fransızların gerçekleştirdikleri Notre Dame de Lorette ve Vimy sırtı ve İngilizlerin gerçekleştirdikleri Aubert sırtı taarruzlarını anlatacağım. Şimdi Batı cephesinin o bombardımanlar, piyade taarruzları, dikenli teller ve makineli tüfeklerle dolu cehennemi atmosferine girmeden önce değerli patron destekçilerimden Ahmet Özden'e, Selim Karaca'ya ve İbrahim Selçuk Şahin'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eğer bir destek de siz vermek istiyorsanız Patreon veya Buy Me A Coffee'den üyelik alabilir, tarafımdan hazırlanmış açıklayıcı haritalar ve güncel bölümlerin yazılı dökümlerine ulaşabilirsiniz. Eğer tek seferlik bir katkı vermek istiyorsanız yine Buy Me A Coffee yoluyla bana kitap parası desteği verebilir veya podcast'in banka hesabına dilediğiniz bir miktarda ödeme yapabilirsiniz. Yapacağınız en ufak bir katkı bile projeye çok büyük bir destek demektir. Podcast'in Instagram sayfasıyla e-mail adresi açıklama kısmında mevcut. Evet, şimdi gelelim Batı cephesine. 1915 yılının ortalarına gelindiğinde savaşın başlamasının üstünden 9 ay geçmiş, Batı cephesi çoktan bir çıkmaza girmiş ve taraflar bu düğümü çözmek için farklı taktik arayışlarına girişmişlerdir. Genellikle muharebelerde on binlerce kayıplar verilerek edinilen acı deneyimler bir sonraki muharebenin taktiklerini şekillendirmiş, meydanlarda yüksek patlayıcılı top mermilerinden kimyasal silahlara, şarapnel yüklü bombalardan yeraltı mayınlarına kadar birçok silah farklı şekillerde kullanılmış ve bu haliyle Fransa ve Belçika'nın o çamurlu ovaları bir deneme tahtasına dönmüştür. Fakat bu kördüğümü çözebilen henüz çıkmamış ve görünüşe göre uzun bir sürede çıkmayacaktır. Yine de birazdan anlatacağım muharebeler bu büyük savaşın nasıl kazanılabileceği konusunda iki tarafa da bazı dersler verecektir. Şimdiye kadar Fransızlar ana vatanlarının işgal altında olmasının verdiği can havliyle Artois ve Champagne bölgelerine muazzam bir sayıda asker yığarak onları Alman makineli tüfeklerinin ve dikenli tellerinin önüne atmış ve o dünya cönlü 75 milimetrelik sahra toplarının siper muharebesinde hiçbir işe yaramadığını görmüştür. Öte yandan İngilizler Fransızlardan aldıkları derslerle Neufchâtel'de rekor seviyede top mermisi harcamış, Alman hattı bir süreliğine yarılmış fakat iletişim problemleri yüzünden bu gedik doldurulamamıştır. Almanlarsa İp'te zehirli gaz saldırısında bulunarak aslında epey başarılı olmuş fakat üst kademenin bunu sadece bir deney olarak görmesi ve de taarruz için yeterli sayıda asker ayırmaması sebebiyle başarının meyvesi yeterince toplanamamıştır. Şimdi kendimizi bir süreliğine Fransız başkomutanı Joseph Joffre'un yerine koyalım. Marne'da Fransa'yı kurtaran bir kahraman ilan edilmiş, hatta size Papa Joffre yani Joffre Baba lakabı takılmıştır. Fakat o başarının rüzgarı meydanlarda verdiğiniz ağır kayıplar yüzünden yavaş yavaş dinmiş ve yerini ülkenin göz bebeği sayılabilecek kesimlerinin hala işgal altında olmasının yarattığı stres almıştır. Örneğin işgal altında olan Alsas bölgesini ele alacak olursak, ülke yüz ölçümünün sadece %1,5'una tekabül etmesine karşın 2012 yılından beri her yıl düzenlenen Fransa'nın en güzel köyü yarışmalarında seçilen 12 köyün 4'ü Alsas'tan çıkmıştır. Ayrıca işgal altındaki Vosges dağlarının bulunduğu Lorraine bölgesi zengin demir yataklarına, Lens şehrinin bulunduğu ve kısmen işgal altında olan Pas-de-Calais bölgesi zengin kömür yataklarına sahiptir. Yani kısacası savaş makinesini döndürecek ham maddeler bu bölgelerden çıkmaktadır. Papa Joffre olarak bütün bunlar size de malum olmakta. Hem hükümetinizden hem Ruslardan taarruzlara devam etmeniz konusunda sürekli baskı görmektesiniz. Fakat bugüne kadar bu taarruzlarda ne denediyseniz olmamıştır. Avrupa'nın Almanya'yı sıkıştıracak dev bir mengene olması beklenirken o mengene aylardır yerinde durmakta ve hatta doğuya doğru daha da açılmaktadır. Ruslar Gorlice-Tarnow'dan amansız bir şekilde geri çekilmekte, oyuna sonradan katılacak İtalyanlarınsa Almanlara yakın zamanda herhangi bir zorluk çıkarabilmesi pek mümkün görünmemektedir. İşte 1915 ilkbaharına gelindiğinde Fransız başkomutanının içinde bulunduğu durum aşağı yukarı böyledir. Yapılacak tek bir şey vardır. O da taarruz etmektir. Mayıs başlarına planladığı taarruz için önce Cumhurbaşkanı Poincaré ve Bakanlar Kurulu'yla bir toplantı yapan Joffre, aynı zamanda ordu komutanlarına ve İngilizlere Artois bölgesinden bir taarruz gerçekleştirmek istediğini iletiyor. 27. bölümde Neufchâtel taarruzunu anlatırken Batı cephesinin ortasındaki Noyon çıkıntısından bahsetmiştim. Taarruz mıntıkası olarak bu çıkıntının kuzeyi olan Artois'un seçilmesi, zaten kuzey grubu komutanı olarak o bölgeden sorumlu olan Ferdinand Foch'un hoşuna gidiyor ve Foch bu taarruz için olumlu rapor veriyor. Buranın seçilmesinde bölgede yer alan ve Almanların elinde olan Notre-Dame-de-Lorette ve Vimy sırtı gibi hakim mevkilerin bulunması etkili oluyor. Eğer bu sırtlar özellikle de kuzeyden güneye bir set gibi inen Vimy sırtı ele geçirilebilirse ondan sonra gelen Douai ovaları, Lens, Namur derken arazi Belçika'ya kadar düzlüktür. Eğer Fransızlar uzunluğu 7 kilometre, çevreye göre yüksekliği 60 ila 140 metre arasında değişen bu sırta yerleşebilirlerse, bir anda doğuya doğru 10 kilometrelik bir görüş alanına sahip olacaklar ve cephe gerisindeki Alman demiryolu hatlarını tehdit eder bir konuma geçeceklerdir. Kısacası Vimy sırtının kazanılması, savaşın büyük ölçüde kısalması anlamına gelecektir. Plana göre 1 Mayıs'ta başlayacak 4 günlük bir bombardımanın ardından General Victor Durbel komutasındaki Fransız 10. Ordusu 15 kilometrelik bir cepheden taarruza kalkacaktır. Taarruzun tümen mertebesindeki kuzey kanadı Alman makineli tüfeklerinin bulunduğu Notre-Dame-de-Lorette sırtını ele geçirecek. Yine tümen mertebesinde olan güney kanadı Vimy sırtının güneyindeki Bayeul köyüne ilerleyecek ve merkezdeki 3 kolorduluk esas kuvvetse doğrudan Vimy sırtı saldıracaktır. Fransız sektöründe bunlar olurken 25 kilometre kuzeydeki İngilizlerse Fransızlarla eş zamanlı olarak bir saldırı gerçekleştirecek ve Almanların Fransızlara karşı birlik kaydırmasını engelleyeceklerdir. General Douglas Haig'in komuta ettiği İngiliz 1. Ordusu tarafından yürütülecek taarruz tabii ki sadece bir oyalama taarruzu olmayacaktır. İki koldan ilerleyecek olan İngilizler daha önceden Neufchâtel Muharebesi'nde ele geçiremedikleri Aubert sırtını ele geçirecekler. Sonra güneye doğru inen sırtlar silsilesini takip ederek Fransızlarla birleşecekler ve hep birlikte Douai Ovası'na taarruz ederek Batı cephesini ikiye ayıracaklardır. Fransız ve İngiliz başkomutanlarının hesaplarına göre bu büyük savaş kuvvetle muhtemel Temmuz ayında bitecektir. En azından iki komutanın hükümetlerine verdikleri söz bu yöndedir. Taarruzların başarıya ulaşması, taarruz öncesi uygulanacak bombardımanın etkinliğine bağlı olduğu için bu konuda komutanlar görüş ayrılığına düşüyorlar. Fransız sektöründe 10. Ordu Komutanı Durbel, 4 saatlik kısa sürecek yoğun ve sürpriz etkili bir bombardıman isterken, bu talebi uzun sürecek metodik bombardımanlara inanan Joffre tarafından reddediliyor. Napolyon'un topçulara olan sarsılmaz güveni, 100 yıl sonraki Fransız komutanlara da bir şekilde işlemiş olsa gerek, Ferdinand Foch bu konuyla ilgili "Topçu fetheder, piyade işgal eder," diyor. Hatırlarsanız Gorlice-Tarnow taarruzunda Almanlar 50 kilometrelik bir cephede 700 parça top kullanarak 4 saatlik bir baraj uygulamışlar ve o rekor bombardımana maruz kalan 3 Rus askerinden birisi ölmüştü. Burada Fransızlar bu taarruz için 15 kilometrelik dar bir cepheye tam 1368 parça top yanaştırıyor ve dünya savaş tarihinin en ağır bombardımanı rekoru sadece 1-2 gün içinde tekrardan el değiştirmiş oluyor. Bundan sonra bu rekorun sıklıkla kırıldığını göreceğiz. Fransızlar artık nihai saldırı için son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. Fakat tren raylarında kendi vagonlarında getirilen bazı ağır topların cepheye yanaştırılması geciktiği için saldırı 2 gün erteleniyor. Nihayet 3 Mayıs'ta hizaya gelen topçular 4 gün aralıksız sürmesi beklenen metodik bombardımanlarına başlıyorlar. Fakat havanın yer yer kötü seyretmesiyle kör atışlar yapan Fransız topçusu sonuçtan emin olmak için bombardımanı 2 gün daha uzatıyor. 8 Mayıs'a gelindiğinde tam 700 bin top mermisi harcanmış, 1 metrelik Alman hattına tam 18 mermi düşecek şekilde bütün Alman savunma sistemi bombalanmış oluyor. Son olarak topçular hedefli öne kaydırarak sadece Alman dikenli tellerini hedef almaya başlıyorlar ve bombardıman böylece bir gün daha uzatılıyor. 9 Mayıs sabah saat 9.40'ta nihayet 7 gündür devam eden bombardıman susuyor. Fakat Fransız piyadesi hücuma kalkmıyor. Çünkü kasıtlı olarak verilen 10 dakikalık bir aradan sonra Fransızlar bu sefer adına kasırga bombardımanı denen sadece Alman ön siperlerini hedef alan çok daha yoğun bir bombardıman başlatıyorlar. Burada amaç bombardımanın bittiğini sanarak ön hatlara doluşacak olan Alman piyadelerini hedef almaktır. Bu son hamle de icra edildikten sonra saat 10.00'da Fransız piyadesi nihayet hücuma kalkıyor. Fakat bu hücumu anlatmadan önce bu korkunç bombardımanın yıkım gücü hakkında küçük bir parantez açmak istiyorum. Burada endüstrisiyle dünya devi olmuş bir ülkenin yine başka bir dünya devi bir ülkeye tüm maddi imkanlarını kullanarak sadece 15 kilometrelik bir açıklıktan bütün nefretini kustuğunu hayal edin. Bu bombardımanda arkadaşlar taş taş üstünde kalmamak deyimi hafif kalır. O sıralarda cephede bulunan Fransız gazeteci Henri Barbus, köylerin tamamen yok olduklarını, böylesine yok olan köyler daha önce hiç görmediğini, normalde yıkılan köylerde en azından evlerin ve sokakların nerede başlayıp nerede bittiğinin aşağı yukarı tahmin edilebildiğini, fakat burada bunun bile mümkün olmadığını, tüm izlerin kaybolduğunu yazar. Yaklaşık 4,5 yıl sürecek olan bu savaşın henüz birinci yılı bile dolmadan gelinen nokta gerçekten de dudak uçuklatıcı bir seviyededir. Evet, Fransız piyadesi hiçbir canlının sağ çıkamayacağını düşündüğü bu moloz yığınına doğru taarruza kalkıyor. Fakat daha başlarını siperlerden çıkarır çıkarmaz onları acı bir sürpriz bekliyor diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bu sefer tam olarak böyle olmuyor. Her ne kadar zayıf birliklerle yürütülen Notre Dame de Lorette taarruzu yine makineli tüfeklere takılarak pek bir ilerleme kaydedemese de merkezde yer alan 3 kolordudan bir tanesi olan 33. kolordu dikenli tellerin de savaşın başından beri ilk defa yeteri kadar tahrip olmasıyla hücumuna aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle hızlı koşmaları için yükleri hafifletilmiş ve shock troop yani baskın birliği olarak tasarlanmış olan faslı tümenini Almanlar durduramıyor. Bu tümen düşmanın önce ateş hattı sonra yedek hattı son olaraksa rezerv hattı siperlerini de ele geçirerek Vimy sırtına tırmanmaya başlıyor. Normalde 500-600 metrelik bir kıpırdama için bile on binlerce kaybın verildiği Batı cephesinde sadece 1,5 saat içinde 3.9 kilometrelik bir mesafe kat eden bu tümenin bazı taburları sırtın 140 metrelik en yüksek noktasına ulaşarak ilk defa sırtın diğer tarafını görme şansı yakalıyor. Buradan ufka kadar uzanan Douai Ovası'na bakan askerler aynı zamanda Fransa'nın kurtuluş ihtimaline de bakmış oluyor. Artık geriye sadece 4-5 kilometre ötede küçük bir hendek ve birkaç makineli tüfekle korunan Alman topçuları kalmıştır. Onların da etkisiz hale getirilmesi durumunda Batı cephesi Ahtua bölgesinden yarılmış ve uzun süren bu oyunu Fransızlar kazanmış olacaktır. Saatler içinde cepheyi yarma noktasına getiren 33. kolordunun komutanı ise hem bu savaşta hem de 2. Dünya Savaşı'nda adından sıklıkla söz ettirecek olan Tuğgeneral Philippe Pétain'dır. Philippe Pétain savaştan önce askeri okulda tüm Fransız subaylara topçunun önemini vurgulamak için söylenen Le feu tue yani ateş gücü öldürür öğretisini en çok benimsemiş olan subaylardan birisidir. Ayrıca havacılık bir spordur ve askeri açıdan değeri sıfırdır diyen Ferdinand Foch'un aksine Pétain uçakların askeri potansiyeline de ilk inanan komutanlardandır. Bu muharebedeki başarısı da hava keşiflerine verdiği öneme ve onların kılavuzluğunda yürüttüğü başarılı topçu atışlarına atfedilir. Fakat bu podcast'i dinleyenler çok iyi bilir ki bu tarz kısmi başarılar eğer arkadan desteklenmez, düşman hattında açılan o boşluk taze birliklerle hemen doldurulmazsa kazanılan başarı suya yazılmıştır. Nitekim Pétain, ordu komutanı Durval'den Vimy sırtını aşan Faslı tümeni için takviye talep ediyor. Fakat rezerv kuvvetler bir taktik hatası sonucu Alman topçu ateşine maruz kalmamaları için cephenin 8 kilometre gerisinde bekletildiklerinden bölgeye zamanında intikal edemiyorlar. Bu geçen zaman zarfında yağmurun başlaması ve de Almanların toparlanıp kanatlardan karşı taarruza geçmesiyle Pétain'ın öncü birlikleri Vimy sırtını boşaltmak ve 2 kilometre geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani birkaç saatlik bir heyecandan sonra siper muharebesinin o bilindik senaryosu tekrardan yaşanıyor. Yine de bu başarı Fransızlara gelecek taarruzlar için ilham kaynağı oluyor. Fransız topçusunun bol keseden harcadığı 7 günlük bombardımanı esnasında İngilizler sessiz zamanlar geçiriyor. Çünkü taarruzu gerçekleştirecek olan 1. Ordu Komutanı General Douglas Haig, uzun ve metodik bombardımandan ziyade kısa ve sürpriz etkisi yaratacak 45 dakikalık bir bombardıman tercih ediyor. Tercih ediyor diyorum, fakat bunun zaruri yapılmış bir tercih olduğunu da belirtmeliyim. Hatırlayacağınız üzere İngilizler Neuf-Chapelle taarruzundaki o rekor bombardımanlarında mermi üretme kapasitelerinden çok daha fazlasını harcamışlar ve ülkelerini bir mühimmat krizine sokmuşlardı. Hatta bu krizin yansımaları Çanakkale cephesini bile etkilemişti. İngilizlerin daha önce Neuf-Chapelle taarruzunda almayı denedikleri fakat alamadıkları Aubert sırtını bu kez alabileceklerini düşünmeleri için iki sebepleri vardır. Bunlardan birincisi, bu tarz kısa ve sürpriz bir bombardımanın Neuf-Chapelle'in ilk gününde işe yaramış olması, ikincisi ise Fransızların güneyde kopardıkları büyük gürültünün Almanların dikkatlerini dağıtacak olmasıdır. Fakat şöyle de bir gerçek vardır. Neuf-Chapelle'in üstünden 2 ay geçmiştir. Ve Batı cephesinde savunmada kalan Almanlar için 2 ay çok uzun bir süredir. Neuf-Chapelle'den dersler çıkardığını ve bu sefer çok daha iyi bir hazırlık yaptığını düşünen Haig, kendine o kadar güveniyor ki askerlerine ilk gün hedefi diye bir şey yok, kendinizi o beyaz sırtıyla sınırlamayın, gidebildiğiniz yere kadar gidin emri veriyor. Keşif raporlarına göre o bölgede çok az sayıda piyadesi olduğu anlaşılan Almanların gafil avlandıkları düşünülüyor. Gerçekten de 9 Mayıs sabahı Aubert sırtının kuzeyinden ve güneyinden taarruza kalkacak 3 İngiliz kol ordusuna karşın Almanların savunmada sadece 2 alayı vardır. İngiliz topçusunun 9 Mayıs sabahı saat 5.00'da başlayan bombardımanı 5.45'te son buluyor ve piyadeler taarruza kalkıyorlar. Fakat hiçbir direnişle karşılaşmayacaklarını uman askerler dakikalar içinde çok büyük bir yanılgıya düştüklerini görüyorlar. Kolay geçmesi beklenen taarruz kısa sürede bir katliama dönüşürken o anları William Sprouse şöyle anlatıyor. Alman ön hat siperlerinin ölülerle dolu olacağını düşünüyordum. Fakat bize yürüme emri geldiğinde hala oradalardı ve üstümüze öyle bir ölümcül ateş açtılar ki hiçbir zaman unutamam. Tüm Maxim makineli tüfekleri parapetlerinin başlarındaydı. Fakat yine de ilk hatlarına ulaşmayı başardık. Tabii ki de arkamızda yüzlerce ölü ve yaralı bırakarak. William Sprouse 1. Alman hattına ulaşabilen nadir askerlerdendir ve çoğunluk onun kadar şanslı değildir. O 45 dakikalık bombardımandan neredeyse hiç etkilenmemiş olan Alman askerleri o kadar rahat davranıyorlar ki bazılarının siperlerinden çıkıp İngilizlere ayakta ateş ettiği görülüyor. Muharebe alanı saatler içerisinde binlerce ölü ve yaralıyla dolup ortada taarruz diye bir şey kalmayınca bu sefer devreye kımıldayan herkese ateş eden sniperlar giriyor. No Man's Land'de sıkışıp kalan İskoçyalı er Lionel Sotheby o taarruzla ilgili yaşadıklarını annesine yazdığı bir mektubunda şöyle anlatıyor. Alman sniperları parapetlerindeki küçük deliklerden nişan alıyorlar ve yaralılara hareket eden her şeye ateş ediyorlardı. Bizler sağ kalan çok az sayıda kişi olarak kendimizi mümkün mertebe alçakta tuttuk. Ben kendimi iki ölünün arasına sıkıştırdım. Hayatım boyunca unutamayacağım berbat bir tecrübeydi. Tam 4 saat boyunca öğleden sonra 4 ile 8 arası orada sıkışıp kaldım ve bir kez bile kıpırdayamadım. Bazı İngiliz kaynaklarının yaşanan trajedi sebebiyle doğru dürüst bir muharebeden bile saymadığı, kayıtlarda neredeyse hiçbir fotoğrafının bulunmadığı Aubert sırtı taarruzu İngiliz tarihine bir felaket olarak yazılıyor. Çoğu ilk dalgayla taarruza kalkan taburlardan olmak üzere İngiliz ordusu bir günde tam 11.600 kayıp veriyor. Buna karşın Almanların kaybı ise 900'ü geçmiyor. İlk gün hedeflerinden Obeah sırtına yanaşmak şöyle dursun, İngilizler Fransızların esas taarruz için düşmanı oyalamayı bile başaramıyorlar. Çünkü Almanlar bu cepheden bir tehlike gelmeyeceğini görünce takviye iki tümenlerini Obeah sırtı yerine Vimy sırtına yönlendiriyorlar. İngiliz kesiminde taarruzlar 10 Mayıs'ta da devam etse de Alman cephesi milim oynamıyor. Ordu komutanı General Douglas Haig 11 Mayıs'ta yazdığı raporunda özetle "Sürpriz faktörü diye bir şey olmadı. Almanlar her zamankinden daha güçlüydü. Daha etkili bir bombardımana ihtiyacımız var." diyor. Neufchâtel taarruzundan sonra geçen 2 aylık süreci dersler çıkararak geçirdiğine ve bu sefer Almanları alt edeceğine inanan Haig, bu süreci Almanların da boş geçirmeyeceğini hesaba katmamıştır. Almanlar Gorlice-Tarnow için Batı cephesinden Doğu cephesine asker kaydırmışlar. Fakat bu eksikliği telafi edebilmek için Batı'da akıl almaz savunma tedbirleri almışlardır. Bu süreçte neredeyse tüm cepheyi yeryüzünden yer altına taşıyan Almanlar, taş, toprak, kum torbaları, kereste ve beton gibi ellerindeki tüm malzemelerle tahkimat yapmışlardır. Dikenli teller birer hat olmaktan çıkmış, derinlik kazanarak dikenli tel tarlalarına dönüşmüş, çok derinlere inşa edilen sığınaklar, kilometrelerce kazılan tünellerle birbirlerine bağlanmışlar, adeta yeraltı kaleleri inşa edilmiş, makineli tüfek yuvaları sanat işi kamuflajla kaplanmış ve uçaklar tarafından tespit edilemez hale gelmiştir. Kısacası İngilizler 45 dakikalık bir bombardımanla bu tahkimatı tahrip edebileceklerini düşünerek fazlasıyla naif davranmışlardır. Üstelik mermi yokluğundan ötürü uygulanan bombardımanda tahkimata zarar verebilecek yüksek patlayıcılı mermilerin oranı %8 ile sınırlı olmuştur. Topların çoğunluğu düşük kalibrelidir ve attıkları mermilerse genellikle sadece açıktaki canlı hedefleri yok edebilen şarapnel yüklü mermilerdir. Evet, muharebenin ilk safhası Fransızlar için ümit vadeden bazı sonuçlar doğurmuş, İngilizler içinse bir felaketle sonuçlanmış fakat muharebe henüz bitmemiştir. Alman hattını yarmak için farklı taktiklerin deneneceği muharebenin ikinci safhasını bir sonraki bölümde anlatacağım. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa desteklerinizi bölümün başında belirtmiş olduğum kanallardan ulaştırabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.